Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Temmuz Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda gündemdeki önemli başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 WhatsApp hattımızın numarası sevgili dinleyiciler. Evet, hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Joe Biden'dan gelen açıklama var. Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız diyor Amerikan Başkanı Joe Biden. Böyle bir açıklama yaptı ki zaten öncesinde biliyorsunuz NATO zirvesinde bu konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda dün yaptığı açıklamalarla NATO'daki mutabakata ilişkin büyük bir zafer kazanıldığını ifade etti. Bu arada Finlandiya'dan gelen açıklamalar var. Biraz sonra detaylarına bakarız ama YPG'ye terör örgütü demedik diyor Finlandiya. Dediğim gibi birazdan detaylarına bakacağız ama İsveç sözümüzün arkasındayız mesajını veriyor bir yandan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade talepleri oldukları yönünde ve bu taleplerin de kabul edildiği yönünde gelen açıklamaları da oldu dün. Maymun çiçeği vakası Türkiye'de de görüldü. Biliyorsunuz dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de buydu sevgili dinleyiciler. Biz canlı yayındayken Sağlık Bakanı'ndan gelen bir Twitter mesajı vardı. Bunu da sizlerle paylaşmıştık. Birazdan yine detaylarına bakarız. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerin bugün tamamlanması ve ardından da asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor. Beklenti bu yönde. Asgari ücretle ilgili bir öneri var. Gelen öneri 6.391 lira şeklinde ama tabii masada sonra ne çıkacak onu bugün göreceğiz. Ankara'da sağanak yağış sevgili dinleyiciler sele sebep oldu. Gerçekten dün Ankara sağanak yağışa ve sele teslim oldu ve bir kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki bir genç evinde hayatını kaybetti su basması sebebiyle. Aynı zamanda kayıp olan bir kişi aranıyor. Oradan gelen bir başka haber var. Artvin'de heyelan gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Bu sabah saatlerinde gelen haberlerden bir tanesi buydu. Şimdi ilk gelen bilgiye göre bu heyelanda bir kişi hayatını kaybetti. Yaralıların olduğu bilgisi var Kemalpaşa ilçesinde ve yol ulaşıma kapandı. Vali Yılmaz Doruk da olay bölgesine gitmiş. Muhtemelen daha detaylı bilgi de gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi ilk gelen bilgi bu. O nedenle bu can kaybı ve yaralı bilgisinde bir değişiklik olabilir. Bedelli askerlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Detaylarına birazdan yer vereceğiz. Bir anket var. Son dönemde yapılan birçok anket var da bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir anket. Bu ankete baktığımızda şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı olası 4 adayda geçiyor görünüyor. Peki kim daha çok geçiyor, kim daha fazla oy alıyor görünüyor, onlara da birazdan bakacağız. Temassız ödemede limit arttırıldı sevgili dinleyiciler. Buna da birazdan program içerisinde yer vereceğiz. Ekonomiyle ilgili aktaracağımız birçok başlığımız, birçok haberimiz olacak. Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi de mecliste komisyondan geçti. Bu da bir diğer önemli başlıktı aynı zamanda. Ve emekli aylıklarını arttıran teklif de yine komisyonda bu şekilde kabul edilmiş oldu. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, Aykut Erdoğdu haberlerine ilişkin şimdi bu CHP'de istifaya götüren bu paylaşımlara ilişkin bir haber var. O paylaşımın yapıldığı hesabın sahte olduğu ifade edildi. Yani aslında konuşmalar, görüntüler doğru fakat hesap sahteydi. Yani Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'in hesabı değildi deniyor. Hatta avukatlarında buna ilişkin itirazları olmuş bir yandan. Temel Karamollaoğlu insanımızın kasabın yolunu unuttuğu bu düzen mutlaka değişecek diye bir açıklama yaptığı Saadet Partisi'nden böyle bir açıklama geldi. 2022 LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı. Dün sabahın aslında önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Şimdi bundan sonra taban ve tavan puanlar hakkında merak edilen birçok konu var. Bir yandan bunu takip ediyor öğrenciler ve veliler. Cüneyt Arkın'a veda ettik sevgili dinleyiciler. 85 yaşında hayatını kaybetmişti Cüneyt Arkın. Dün Cüneyt Arkın'la ilgili önemli bir anma etkinliği vardı Atatürk Kültür Merkezi'nde. Katılımcılar çok yoğundu. Aynı zamanda cami çok yoğundu. Büyük bir katılım vardı. Son yolculuğuna uğurlandı Cüneyt Arkın. Yakınları, eşi, dostu, akrabaları, onlardan gelen açıklamalar vardı ki gerçekten çok değerli bir sanatçıyı şu an için bedenen kaybettik ama halen daha o filmleriyle, tüm çevirmiş olduğu filmlerle, sahneleriyle yine bizim hayatımızda yer almaya devam edecek. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Ve sporla ilgili birkaç başlığı da aktaralım hemen sizlere. Biliyorsunuz bir yandan Akdeniz oyunları devam ediyor. Akdeniz oyunlarında judoda ilk madalya, judodaki ilk madalya erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'tan geldi. Tebrik ediyoruz. Ve aynı zamanda atletizmin ilk gününde de Türkiye 4 madalya kazandı. Burada 100 metrede Ali Harvey altın madalya kazandı sevgili dinleyiciler. Tekerlekli sandalye basketbol süper liginde şampiyon Fenerbahçe oldu. Bu da bir diğer haber dünden bugüne gelen. Ve filenin sultanları diye söyleniyor ama şöyle söyleyelim şimdi burada bir karışıklık olmasın. Akdeniz oyunlarındaki milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız Tunus'u 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Tebrik ediyoruz. Ve filenin sultanlarına bakacak olursak Uluslar Ligi'nde veya işte Milletler Ligi'nde onlar mücadelelerine devam ediyorlar. Hollanda'yı set vermeden 3-0'la geçti filenin sultanları. Tebrik ediyoruz. Ve hemen programın başında bir de şöyle bir finans tablosuna bakalım. Dolar 16 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Euro 17 lira 49 kuruş karşılığında işlem görüyor. Gram altın 966 lira. Çeyrek altın fiyatı 1552 lira. Serbest piyasada muhtemelen biraz daha yukarıdadır bu fiyatlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün bir gün öncesine göre kayıp yoktu. 2405 puanla kapatmıştı BIST 100 endeksi dünü. Ve bugüne de dolayısıyla 2405 puanla başlayacak. Bitcoin'e baktığımızda 20 bin dolar seviyesinin altındaydı dün sabahta. Bu sabahta böyle 19.391 dolar şu anda Bitcoin'in karşılığı. Evet, başlıkları hızlıca sıraladık. Arada tabii aktarmadığımız başlıklar da var. Program içerisinde bunlara da yer vereceğiz geniş bir şekilde sevgili dinleyiciler. Hemen şunu hatırlatalım, programın başında bir operasyon gerçekleştiriliyor emniyet tarafından. 24 ilde operasyonun adı tümör operasyonu. Organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı olan 284 şüphelinin yakalanması için 24 ilde başlatılmış olan bir operasyondan bahsediyoruz. Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri, bu örgütlere silah temin eden suç grupları, bütün bunlara ilişkin bir operasyon var şu an Türkiye genelinde 24 ilde gerçekleştiriliyor bu operasyon. Bu sabahtan geldi bu haber ve bir başka haber Mersin'den geldi yine bu sabah. Bir şafak operasyonu 200 polisle beraber DEA şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik düzenlenen bir operasyondu. Bu operasyon adreslere operasyon düzenlendi sabah erken saatlerde sevgili dinleyiciler. Evet, bu sabaha böyle operasyonlarla da uyandık bir yandan. Devam ediyoruz. Şimdi NATO konusu gündemde, Türkiye'nin siyaseten de gündeminde. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla da yeniden gündemdeydi. Elde edilmiş diplomatik bir zafer dedi. Şimdi Türkiye'de de tartışılıyor. Avrupa'da çeşitli ülkelerde de tartışılıyor. Acaba bir zafer mi değil mi? Türkiye ne kazandı veya NATO ne kazandı veya Finlandiya ve İsveç mi kazandı aslında? Halen daha tartışılıyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak verilen mesaj Türkiye için bir zafer olduğu yönünde. Şimdi zafer mi değil mi, bunu bence önümüzdeki süreç gösterecek. Çünkü evet, bir mutabakat var ortada ama işleyiş gerçekten o mutabakattaki gibi olacak mı olmayacak mı? İşte bize önümüzdeki süreç ve yapılanlar gösterecek bunu. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledim. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki göreceğiz. Neticede bu sözler tutulacak mı tutulmayacak mı? Biz de ona göre karar alırız, karar veririz diye bir açıklama yaptı. Şimdi o nedenle bu mutabakat içerisinde yazanlar işte YPG'dir, PYD'dir, işte bu terör örgütleri, bunlara destek verilmeyeceği veya Türkiye iadesini isterse bu iadelerin yapılacağı, bunlara ilişkin metinler var biliyorsunuz. Evet, ama bunun karşılığında İsveç ve Finlandiya bir yandan şunu da tartışıyor kendi ülkelerinde. Şimdi Türkiye teröristtir deyince bizce de terörist olacak mı acaba? Bizdeki hukuka, bizdeki yargıya göre terörist olması gerekir diye tartışmalar var. Ama daha önce de söyledim, defalarca yine söylüyorum. Bunu sahada göreceğiz. Yani bundan sonraki işleyiş nasıl olacak, o zaman anlayacağız. Peki tüm bunlarla beraber biraz önce yayının başında da söyledim. Finlandiya'dan gelen bir açıklama vardı. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama üstelik. Diyor ki YPG'ye terör örgütü demedik. Erdoğan YPG'nin metinde olmasını istedi ve biz de onayladık, değişen bir şey yok dedi. Şimdi bir yandan da böyle açıklamalar geliyor. Yani bir yandan Finlandiya'dan, İsveç'ten evet biz sözümüzün arkasındayız, mutabık kaldığımız konuları hayata geçireceğiz mesajları geliyor. Bir yandan da bakıyorsunuz Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı diyor ki biz YPG'ye terör örgütü demedik, değişen bir şey olmadı diyor. Yani şimdi o yüzden bundan sonraki uygulamanın habercisi gibi sanki bu mesajlar, bu açıklamalar. NATO Liderler Zirvesi bittikten sonra Biden'dan bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Biden Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız dedi. Biliyorsunuz F-16, F-35, zaten F-35 programından çıkarıldık da biz de F-16'ya geri döndük tekrar. Yani bari F-16 alalım diyoruz. Fakat Amerika bunu da vermiyordu. Şimdi Kongre'yi ikna ederim diyor Joe Biden. Bakalım edebilecek mi? Yoksa bir ara böyle bir ortaya atılan bir komplo teorisi de vardı. Dün de bahsettim bundan. Bu tamamen bir göstermelik durum mu? Bir şov mu yani, öyle söyleyelim. Çünkü hani şöyle de deniyor. Joe Biden diyecek ki kamuoyu önünde. Biz her türlü destek oluruz. Kongre'ye sesleniyorum. Kongre'de F-16'ları Türkiye'ye vermeyi onaylasın diyecek ama Kongre bunu onaylamayacak ve dolayısıyla Joe Biden eli rahatlayacak, diyecek ki bak ben elimden geleni yaptım ve olmadı. Gerçekten böyle bir tablo mu olacak? Yani bunun arkasında böyle bir teori olabilir mi gerçekten? Yoksa Kongre'den geçmesi için Joe Biden tam anlamıyla elinden geleni yapacak mı, yapmayacak mı? Bunların hepsi biliyorsunuz siyasetin içerisinde var. Önümüzdeki günler neyi gösterir göreceğiz. Ama yani bir defa siyasetin içinde şunun olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz değil mi? Rahmetli Süleyman Demirel'in sözü. Dün dündür, bugün bugün. Bu söz yine gündeme geldi çünkü. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular soruluyordu. O sorulardan bir tanesi de şuydu. Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz, ne değişti diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan da siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski diye bir açıklama yaptı. Siyasette bunun olduğunu biliyoruz. Ülkeler arası ilişkilerde, diplomaside bunun olduğunu biliyoruz. İşte diyorum ya, Süleyman Demirel zamanında söylenmiş olan Türkiye'de hiç unutulmayacak sözlerden birisidir. Dün dündür, bugün bugün. İşte böyle bir cevap verdi Cumhurbaşkanı. O yüzden ben de diyorum ki Amerika bir takım sözler veriyor. İsveç, Finlandiya işte bir takım mutabakatlara imza atıyor falan. Ama yarın öbür gün ne olur onu bilemeyiz. İşte onu, uygulamasını göreceğiz ancak. Peki NATO konusu şu anda tabii NATO üyesi olan ülkelerin de gündeminde yoğun bir şekilde. İsveç Başbakanı'ndan gelen açıklama, Türkiye ile yapılan anlaşmanın %100 arkasında oldukları yönünde oldu. Yani İsveç Başbakanı bunu çok net bir dille ifade etti. Ama buradan sonra Türkiye diyor ki şu isimler var, bu teröristler senin ülkende, bunları bana gönder diyor. Hatta işte basına sızan bazı isimler oldu. Bunların bir kısmı PKK terör örgütü üyesi, bir kısmı FETÖ'nün üyesi. Türkiye bunları istiyor. Bakalım o iadeler gerçekleşecek mi? Ne kadar gerçekleşecek? Çok mu göstermelik olacak? Yoksa gerçekten Türkiye'nin istediği tüm iadeler gerçekleşecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Başta kaldığım sürece asla giremezler demiştin dedi. Ne oldu? Gittin bastın imzayı, çıktın geldin diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı çok netti. Şimdi CHP daha önce buna benzer mesajları verdi. Meral Akşener bu Madrid zirvesinde Türkiye'nin kendi çıkarlarından taviz verdiğini ifade etti, yapmış olduğu açıklamada. Şimdi şu anda Türkiye'de siyaseten bakıldığında AK Parti kanadında işte büyük bir zafer olduğu yönünde bu mutabakatın veya işte birçok şey söyleniyor. Buna da işte muhtıra da dendi. Bir yandan da bakıyorsunuz muhalefet partileri tarafından bunun aslında bir kayıp olduğu ifade ediliyor. Ve Türkiye'de ben CHP'den yanlış hatırlamıyorsam işte Engin Altay'ın sözleriydi. Gelen açıklama vardı. Burada efelendin, orada gittin kuzu kesildin şeklinde. Mesela içeride böyle açıklamalar var. Muhalefet tarafından eleştiriler var. Yoğun bir şekilde hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti'ye yönelik. İşte benzer şeyi dün Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Ne oldu, gittin bastın imzayı, çıktın geldin şeklinde. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken Bir Gün gazetesine bir röportaj verdi. Bir Gün'e konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Burada tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi kendisine soruldu ki bununla ilgili şunu söylüyor. AK Parti'nin oyunun %30'un altına düştüğünü ifade ediyor. Diyor ki AKP'nin o %30'un altına indi. Dolayısıyla seçim ilk turda biter diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi bitmez mi? İkinci tura kalırsa ne olur gibi şu ana kadar yapılan tartışmalar, anketler var ya. Buna ilişkin diyor ki %30'un altına düştüğü için zaten seçim ilk turda biter mesajını veriyor. Şimdi Metropol Araştırma bir araştırma yapıyor, bir anket yapıyor sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin seçim senaryolarının anket sonuçlarını açıklıyor. Şimdi ona şöyle bir bakalım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadele edecek olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu %46.1, Erdoğan %39.8 çıkıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fark attığını görüyoruz. Ve protesto oy %9, kararsızlar %4.9 oluyor bu ihtimalde. Peki Erdoğan'ın karşısına Meral Akşener çıkacak olursa diye de sorulmuş. Meral Akşener ise %48 oy alıyor görünüyor Erdoğan karşısında. Erdoğan %38.8 görünüyor Metropol Araştırma'nın anket sonucuna göre. Protesto oy yine %9 civarında, kararsız %4 civarında. Ama Meral Akşener'in bir miktar daha fazla oy çıkardığını, 2 puan daha fazla oy çıkardığını görüyoruz bu ankete göre. Peki Ekrem İmamoğlu olursa aday? O zaman Ekrem İmamoğlu %51.7, Erdoğan %37.7 oy alıyor. Protesto oy biraz düşüyor, %6'ya iniyor. Kararsızlar %4 civarında yine. Ve Erdoğan karşısında bu anket sonucuna göre en yüksek oyu alan ve Erdoğan'ın oyunu da en aşağıya düşüren aday, yani aday demeyelim de olası aday, Mansur Yavaş görünüyor. %54 en yüksek oy, %54'te Mansur Yavaş'ta görünüyor. O zaman Erdoğan'ın oyu da %35.6'ya iniyor. Ve bu protesto oy da en aza düşüyor. Protesto oy %5.6'ya düşüyor. Kararsızlar yine %4 civarında. İşte böyle bir anket. Burada ilk sırada Mansur Yavaş, ikinci İmamoğlu, üçüncü Akşener, dördüncü sırada Kılıçdaroğlu var gibi görünüyor sevgili dinleyiciler. Peki devam ediyoruz. Bu anketin dışında neler oluyor Türkiye'de, siyasetin dışında neler var diye baktığımızda maymun çiçeği vakasının Türkiye'de tespit edildiğini dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Ardından da hemen merak edildi. Daha önce gerçi açıklanmıştı, paylaşılmıştı ama hemen merak edildi. Acaba nasıl artar, çoğalır mı? Hangi yolla geçer? Şimdi yeni bir Covid döneminden çıktığımız için acaba işte solunum yoluyla falan geçiyor mu? Hayır, solunum yoluyla geçmiyor bir defa, onu söyleyelim. Ama maymun çiçeği virüsü hastalığı bulaşmış bir kişiyle yakın temasta iseniz ondan bunu çok rahatlıkla alabilirsiniz. Ciltteki bir yaradan göz, burun, ağız yoluyla geçebiliyor deniyor. Hatta ve hatta cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamaları vardı uzmanların. Onu da hatırlatmış olalım. Ama şunu söyleyelim bir defa. Şu an için bir vaka. Yani en azından Sağlık Bakanı'nın açıklaması bu yönde. Hasta 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersizliği var. Tecrit etmişler hastayı. Temaslı takibi de yapmışlar ama başka bir vakaya rastlanmamış şu anda. Ve Sağlık Bakanı da diyor ki bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor diyor. Şimdi karşımıza bir de maymun çiçeği salgını falan çıksın istemiyoruz tabii ki. Covid'i atlatmaya çalışırken yani atlattık bitti diyemiyoruz Covid'le ilgili biliyorsunuz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları var, Türkiye'de hekimlerin uyarıları var. O nedenle Covid'i atlattık diyemiyoruz ama psikolojik olarak kafamızdan bunu atmaya çalışırken bir de karşımıza maymun çiçeği çıksın istemiyoruz tabii. Semptomlarına baktığımızda neler var diye yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik burada öne çıkıyor. Çeşitli yaralar da aynı zamanda biliyorsunuz yani vücutta işte kızarıklık artıyor ateş arttıkça. Kaşıntı oluşuyor. Bu ağırlıklı olarak yüzde başlıyor deniyor. Vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Özellikle avuç içinde ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu hatta zaman zaman bu kaşıntılar rahatsız edici, acı verici olabiliyor. O nedenle işte bu kaşımalar vesaire falan filan derken bir takım yaralar bunlar daha sonra kabuk bağlıyor ama sonrasında geçiyor. Öyle söyleyeyim. Yani aşağı yukarı 14-21 gün civarında sürüyor. Bu ne diyelim enfeksiyon. Ardından da geçiyor diyorlar uzmanlardan gelen açıklamalar. Şimdi diyeceksiniz ki her şeyi bir kenara bırak asgari ücret ne oldu? Asgari ücret henüz daha belli olmadı tabii. Ama bugün asgari ücretin belli olması bekleniyor. Bugün belirlendikten sonra da bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacakmış. Yani asgari ücret tespit komisyonu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı falan değil anladığım kadarıyla. O açıklamayı Erdoğan'a bırakacaklarmış. Ama şunu söyleyebilirim en azından program başında da ifade ettik. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili 6.391 liranın altında kalmasın dediklerini söyledi. Yani asgari ücret 6.391 liranın altında olmasın demişler. Ama ne olacak onu bilmiyoruz tabii. Yani bunun altında olabilir. Biliyorsunuz bir ara böyle bir 5.300 rakamlar konuşuldu. Neden o da kesintiler devlet tarafından alınan ek kesintiler devlet tarafından finanse edilsin. Dolayısıyla işverene de bir maliyet doğmasın isteniyordu. O nedenle 5.300 liralarda olabilir denildi. Herhalde anladığım kadarıyla benim şimdi bugüne kadar bir 5.300 liralar bu ki böyle brüt ücretten bahsediyordu. 5.000 lira civarında olabilir deniyordu asgari ücretle ilgili. Şimdi 6.391'de telaffuz edildiğine ve basınla paylaşıldığına göre herhalde bu ikisinin arasında bir yerde bir şey çıkacak gibi görünüyor. İşvereni de tabii memnun edecek bir açıklama gelmesi gerekiyor. Çünkü bir yandan işveren de diyor ki tamam artıralım ama siz bu artışı sağladıkça yaptıkça ben de bu maaş artışlarına bunu yansıtacağım. O zaman ben aynı geliri elde edemiyorum ki yani ben bu kadar bir artış kendi gelirimde elde edemedim. Nasıl karşılayacağım diye işveren sormaya başlıyor. O nedenle anladığım kadarıyla iki tarafı da biraz memnun edecek bir açıklama gelecek. Gerçi 6.391 lira deseler bile asgari ücretli için ne kadar memnun edici olur bilmiyorum. 4.253'ten buralara gelmesi tabii ki oransal olarak bakıldığında çok iyi bir oran olmuş olur. Diyorum ya o oran iyi bir oran olur ama tatmin edici mi? Değil. İşveren açısından böyle bir oranda bir gelir elde edebiliyor mu? Geliri arttı mı? Hiç sanmıyorum. Zor bir durum ama şunu söyleyebilirim. Asgari ücret yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmış. Dolayısıyla bu asgari ücrete yapılacak ara zam. Temmuz ayı itibariyle yani 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Aslında çünkü bunun dün kararlaştırılması ve dün açıklanması bekleniyordu. Ki dün gece yayınlanması gerekiyordu. Fakat düne yetişmedi. Düne yetişmeyince bu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olur mu olmaz mı tartışması olmasın diye de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağına dair yönetmelikte bir değişiklik yapılmış. Yani bugün açıklanacak ama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. CHP'den Engin Altay'dan bir açıklama var. Diyor ki açlık sınırı 6.390 lira olan bir ülkede 3.000 lirayla geçinemezsin diyor. Çok net ve samimi olarak söylüyorum 6.391 liranın altındaki bir zam zulümdür diyor. CHP bundan bahsediyor yani 6.391'in altında olmasın diyor. Sevgili dinleyiciler, bir ara konuştuk ya, elektriğe zam gelecek mi? Gündeme gelmişti, yok işte elektrik firmalarıyla bir araya gelindi, görüşüldü vesaire falan filan diye. Daha sonra EPDK'dan bir açıklama gelmişti. Yine bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrik fiyatlarında tarife yenileme olmayacak denildi. Yani tarife yenileme dönemi aslında Temmuz ayı. Yapılmayacak dendi, zam yapılmayacak dendi. Şimdi Temmuz'da yapılmayacak da ne olacak acaba? O zaman Ağustos'ta olacak herhalde. En son 1 Haziran 2022'de zam yapılmıştı hatırlarsanız. %15 bir zam yapılmıştı. Yani konut abonelerine %15, işte işletmelere %25 bir artış yapılmıştı hatırlarsanız. Şimdi Temmuz'da yapılmayacak, tamam, yani güzel haber. Ağustos'ta, Eylül'de de yapılmayacak mı acaba? Doğalgazla ilgili yine bir açıklama var. Mesken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifelerde fiyat değişikliğine doğalgazda da gidilmedi. Yani buradan da gelen tarifeyi gördük. Burada da bir artış yok. Tamam, bu da gayet güzel. Zaten şu anda meskende doğalgaz daha az kullanılıyor tabii, ama işte sanayide, elektrik üretiminde daha çok kullanılıyor olabilir halen daha. Ama burada da bir zam haberi yok. Umarız hani şu an olmayan zam haberi hani öyle devam eder ki ekonomi, dünyadaki gidişat öyle devam eder ki, umarız önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki aylarda da olmaz. Ama Ağustos'ta, Eylül'de bir zam gelir mi? Daha ne kadar sübvanse edilebilir, o manada söylüyorum. Herhalde oradan da bir zam ileride gelecektir ama en azından bu ay yok. Temassız ödemede limit arttığını söylemiştim size hatırlarsanız programın başında. Bu işte kredi kartları, banka kartları var ya, temassız ödeme yapabildiğimiz kartlar var ya, orada 500 liraya kadar bir limit vardı. Şimdi bu limit %50 artırılmış, 750 liraya yükseltilmiş. Ya bugünden itibaren de 750 liralık temassız ödeme aktif hale geliyor. Temassız ödemelerde eğer sizden bir işte şifre istenmeden ödeme yapacaksanız 750 liraya kadar bu ödemeyi yapabiliyorsunuz. Temassız özelliğini zaten kullanabiliyorsunuz da daha yüksek bir alışverişte sonra şifre girmeniz gerekiyor. Bu neden arttırılıyor? Çünkü artık insanlar eskiden böyle 100-200 liraya aldıkları ürünleri 100-200'e alamıyorlar. 300-500 olabiliyor ama 500 de yetmediği için işte 750 liraya çıkarılmış şimdi temassız ödemedeki bu limit sevgili dinleyiciler. Hemen bir başlık daha aktaralım. O da Merkez Bankası'ndan dün gelen bir karar vardı. Gece saatlerinde geldi bu açıklama. Bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı %1,5 komisyon oranını %5'e yükseltmiş. Merkez Bankası bunu duyurdu. Döviz komisyon oranını arttırmış bankalar için Merkez Bankası. Bir yandan girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam ediyor Kripto Odası sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte şimdi o mesajlara da geçeceğim ama ona geçmeden önce bu Artvin'den gelen haber vardı ya, bir heyelandan bahsediliyordu. O heyelanda maalesef kayaların altında kalan tır şoförünün hayatını kaybettiği yönünde gelen bir bilgi oldu. Şimdi bu heyelana dair nasıl olduğunu bilmiyorum ama tesadüfen bir kamera görüntüsü de var. Şimdi o kamera görüntüsünü de ben izledim. Gerçekten çok kötü. Tırlar orada sıra olmuş, bekliyorlar. Onlar beklerken birdenbire yukarıdan kopan büyük kaya parçaları birdenbire aşağıya yola düşmeye başlıyor. Kayaların altında işte bir tır şoförünün hayatını kaybettiği bilgisi var. Başka araç var mı, bir şey var mıydı orada diye araştırma bir yandan devam ediyormuş. Çok büyük kaya parçaları, kaya deyince küçük şeyleri düşünmeyin, çok çok büyük kaya parçaları. Bunların altında kalan başka bir araç var mı yok mu, bir yandan bu araştırılıyor. Diğer tabii araçlar da, diğer tırlar da bundan etkilenmiş. Dolayısıyla yaralananların olduğu bilgisi de var. Bir yandan bu haber var ki Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekliyormuş o tırlar. Ki göreceksiniz o videoyu izlediğinizde, birçok tır var. Sağ şeritte tek sıra olmuşlar, onlar bekliyorlar. O sırada birdenbire işte bu Hopa ilçesi Karadeniz sahil yolu Esenkıyı mevkiinde sabah 7.30 sularında bu heyelan meydana geliyor sevgili dinleyiciler. İsmi henüz belirlenememiş şoförün ama cansız bedeninin morga kaldırıldığı yönünde gelen bir bilgi de var. Allah'tan rahmet diliyoruz. İki kişinin yaralandığı haberi var. Acil şifalar dileriz ama bir yandan da bir araştırma devam ediyor orada. Yani tırın ya kaya parçaları öyle düşmüş ki o ön taraftaki çekici bölümü neredeyse böyle kağıt gibi olmuş yani. Gerçekten çok kötü. Evet, sizlerden gelen mesajlara dönelim, hemen onlara bir bakalım. Dolu Metrobüs kullanıcı adlı dinleyicimiz diyor ki asgari ücret zammı bugünden itibaren geçerli. Ancak ne kadar zam gelecek belli değil, nasıl sistem diye soruyor. Gerçekten evet, tuhaf bir durum yani. Aslında zam açıklanırdı normalde ve ardından da işte ay başından itibaren geçerli denirdi. Aslında bunun dün akşam saatlerine kadar da açıklanması bekleniyordu ama ne olduysa bilmiyorum. Artık o durumda, o noktada Cumhurbaşkanı'nın programı yoğundu, en son onunla görüşülecekti, görüşülemedi mi, ondan dolayı mı olmadı bilmiyorum ama bugüne bırakıldı. Bugün de Cumhurbaşkanı açıklayacak dendi. Evet ama işte aslında zammın bugünden itibaren geçerli olması gerekiyordu. Neyse, yönetmelikte bir değişiklik yapıldı, bugünden itibaren geçerli olacak. Ne oldu, yine Finlandiya bizi kandırdı mı diyor Efe Bey göndermiş. Onlara derim ki sizin Fin hamamınız varsa bizim Türk hamamımız var. Hadi bakalım diyor Odu Meydan demiş. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklama var ya, biz YPG terör örgütü demedik, bizim için değişen bir şey yok diye. Ona ilişkin gönderilmiş olan bir mesajdan bahsediyoruz. Olası 4 aday da geçiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, muhalefet geçemeyenine aday gösterir mi? Mesela ekmek için Ekmelettin gibi diyor. Vallahi bilmiyorum yani, muhalefetin adayı çokça konuşuluyor, merakla bekleniyor. Birkaç gündür bu konu Deniz Zeyrek tarafından gündeme getirilmişti. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını CHP'nin sunacağı, bunu kabul ettirmek isteyeceği yönünde gelen bilgiler vardı. Ama anketlere bakıldığında, anketlerde bugüne kadar yapılan neredeyse birçok ankette Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isminin daha kuvvetli göründüğü de ortaya çıkıyor. Bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar, banka personeliyim. Kredi kartı temassız ödeme limiti kadar bile maaşımıza zam yapılmadı, söyleyeceklerim bu kadar diyor. Tabii kredi kartı temassız ödeme limitine 250 lira zam geldi ama yani %50 oranında bir artış olmuş oldu. Asgari ücreti arttırsalar ne olacak? Çoğu patron asgari ücret vermiyor, öyle gösteriyor diyor dinleyicimiz. Şimdi çoğu demeyelim yani, bir kısmı böyle yapıyor. Bir kısmı evet asgari ücret gösteriyor ve ödemesini böyle yapmıyor. Veya ödemeyi banka üstünden böyle yapıyor, gelen paranın bir miktarını geri alıyor. Bunları duyuyoruz, doğru, ama çoğu değil. Ve bununla beraber tabii şunu düşünün, asgari ücrete gelecek olan bir zamla birlikte sadece asgari ücrette bir artış olmayacak ki, diğer ücretler de buna göre düzenlenecek. O nedenle işveren üzerinde bir yük oluşturmayacak mı? Elbette oluşturacak. O nedenle geçtiğimiz gün bir dinleyicimiz de yazmıştı, şimdi işsizlik artar mı acaba? Yani işveren çalışanını işten çıkartıp buradan kısmayı düşünür mü acaba diyordu. Elektriğe zam yapılmaz ama güncelleme yapılır diyor bir başka dinleyicimiz. Ya o güncellemenin de bu ay yapılmayacağını anladık. Yani çünkü çok net birkaç açıklama üst üste geldi. İnşallah Ağustos'ta da olmaz, dileğimiz o. Ekmeği de 10 liraya alırız artık diyor bir başka dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, iyi günler, Türkiye'deki sel doğal afetler hakkında görüşlerim var. İklimler değişti, İstanbul'da da eski dere yatakları üzerinde yerleşim birimleri var. Bağcılar, Esenler, Hadımköy, Zeytinburnu içinden dere akarsu yatağı olan semtler tehlike altında diyor dinleyicimiz. Evet, yani buna ilişkin zaten uzmanların görüşleri ortada çok net bir şekilde. Eğer siz bunu dere yatağına yaparsanız, işte bu sadece İstanbul'da değil ki, İstanbul'da risk altında olur. Evet, söylediğiniz bölgelerdeki o dere yataklarına yapılan binalar, doğru, haklısınız. Ama aynı zamanda işte daha sonra bakıyoruz, işte Kastamonu'dan, Bartın'dan, Zonguldak'tan, oradan buradan haber geldiğinde diyorlar ki burası dere yatağıydı. İşte senelerdir buraya böyle bir yağış gelmemişti. O nedenle buralara evler yapılmıştı, izin verilmişti. Ama şimdi birden böyle bir yağış gelince işte ne yapalım, bölgenin kaderi bu deniyor. Ya bu bölgenin kaderi bu, işte bizim coğrafyanın kaderi bu falan filan, bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani insanın bu kaderi çizdiğini biraz düşünüyorum. Yani insan bu kaderini belirliyor. Eğer kafan çalışıyorsa, aklın varsa, yapabiliyorsan, imkanın da varsa gidip o dere yatağına onu yapmazsın. Başka bir yere yaparsın, o yapılaşmayı oraya yaparsın. Ha, yapılaşma şart mıdır? Şartsa hangi bölgelere yapılmalıdır? Buna göre bunu okuyanlar, bu işin uzmanları var. Onlara fikir danışırsın. Rant uğruna bir takım yerleri, bir takım bölgeleri feda etmezsin. Üstüne üstelik bir de insanları feda etmek var. Çünkü o bölgeleri, o insanları oturttuğun zaman, yerleştirdiğin zaman belli ki bu sene olmasa, 3 sene sonra olmasa, 10 sene sonra, belki 20 sene sonra neyse bir felaket yaşanacak. Şimdi bunları göz göre göre yaptıktan sonra da işte bu efendim bölgenin kaderi, bu bölgede böyle yağış alıyor falan deyip bu işin içinden sıyrılmak kolay. İşin kolay yanı bu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok haber var. Şimdi Heyelan'dan falan bölgeden bunlardan bahsetmişken tabii Ankara'da sağanak yağış çok etkiliydi. Geçmiş olsun, Ankara'da birçok yeri su bastı. Sel ciddi bir şekilde etkiliydi. Ve evini su basan 20 yaşındaki Buğsenur Doğanay maalesef hayatını kaybetti. Yani çok acı, 20 yaşındaki bir genç evinde hayatını kaybetti. Kot 1'de yaşıyormuş, yani bir kat altta böyle bir kot farkıyla yaşıyor. Evi su basıyor, mahsur kalıyor, evden çıkamıyor ve maalesef daha sonra cansız bedenine ulaşılıyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kişinin kayıp olduğu bilgisi vardı dünden bugüne. Bir kişi kayboldu denildi. O kayıp olan kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Umarız en azından buradan böyle bir iyi haber gelir. Yani bulundu, sağlıklı, sıhhatli, kendini kurtarmış, şuradan çıktı vesaire falan denir umarız. Ama Kastamonu'da biliyorsunuz sele kapılan iki kişiyi arama çalışmaları vardı. Daha doğrusu Kastamonu'da yanlış hatırlamıyorsam işte bir kişi de Düzce'de bir kişi vardı diye hatırlıyorum. Bu iki kişiyi arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verilmişti. Muhtemelen bugün devam edecek iki kişiyi arama çalışmaları. Çünkü o bölgede de kayıp olan iki kişi vardı sel sularıyla beraber kaybolan. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bedelli askerlik. Şimdi bedelli askerlik düzenlemesi meclisten geçti. Bu düzenlemenin farkı ne? Yasayla yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanlara da bedelli askerlik imkanı getiriliyor ve toplamda bu sayı 550 bin kişi. Tabii ne kadarı yararlanır onu bilmiyorum. Mevcut durumda bedelli askerlik bedeli 56.500 lira. Onu söyleyelim, 56.500 lira. Ama aması var, o kısmı çok önemli. Bu düzenlemeden yararlanacakların ödeyecekleri bedel yoklama kaçağı ve bakaya olarak geçirdikleri süre dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Yani ne kadar fazla yoklama kaçağı veya bakaya durumdaysanız o kadar fazla para ödeyeceksiniz. Böyle bir hesaplama olacak. Yani bedelliği bu şekilde yapabileceksiniz. Yani gittim işte ben duydum bunun bedeli şu anda 56.500 liraymış. 56.500 lirayı yaparım diyemiyorsunuz. Eğer ki sizin süreniz uzunsa o süre hesaplaması yapılıyor. Onun üzerine daha da bedeller geliyor. Bildiğim kadarıyla böyle eğer uzun süredir kaçan birileri varsa 80-90 bin liralara kadar çıkacaktı bu bedel, öyle görünüyor. Ama meclisten geçti mi? Geçti. İmkanı olan için bir fırsat mı? Bir fırsat olarak görünüyor sevgili dinleyiciler. Meclisten geçti demişken ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi komisyondan geçti mecliste. Emekli aylıklarını artıran teklif de komisyonda kabul edilmiş oldu. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Programın başında söylemiştim, CHP İstanbul milletvekiliyken partisinden istifa eden Aykut Erdoğdu. Eski eşi Özge Pomen'in avukatları, onlar müvekkillerinin ismiyle açılan hesaptan paylaşılan görüşmeye ilişkin suç duyurusunda bulunuyorlarmış. Çünkü paylaşımlarımız müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır diyorlar. Yani Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin bir takım işte daha doğrusu bir telefon görüşmesi yaptığı görüntüler vardı ya, o kaydı yayınladıktan sonra ortalık karıştı ya, deniyor ki yani bu görüntüler gerçek, evet o telefon görüşmesi gerçek ama onu bu yayınlayan hesap eski eşinin hesabı değil, bu başka sahte bir hesaptan yayınlandı, o nedenle biz de suç duyurusunda bulunacağız zaten demişler. Ama bu arada biliyorsunuz Tuğba Torun'la birlikte CHP'den istifa etti Aykut Erdoğdu sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var yine. Reklamlara gidelim, ardından yeniden buradayız. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Son bölümümüz içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirirken tabii sizlerden gelen mesajlar var. Bir yandan o mesajlara da bakıyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki işin direkt içinde olduğum için biliyorum, firmalar asgari ücreti ödediği personele diyecek ki maaşın şu kadarını geri vereceksin yoksa işten çıkartırım. Bunu nasıl kontrol edecekler diyor. İşte en çok merak edilen konulardan birisi bu. Daha önceki asgari ücret zammı döneminde de konuşulmuştu. Acaba işçi çalışanların, işçilerin veya işte asgari ücretle çalışan personelin maaşının bir kısmı acaba elinden geri alınacak mı? Veya bir işsizliğe sebep olacak mı diye daha önce de konuşulmuştu. Günaydın diyor dinleyicimiz. Asgari ücrete zam gelmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. X marka su firmasında satış yöneticisiyim. PET suya da 7 Temmuz'dan geçerli olmak üzere %14 civarında zam gelecek diyor galiba. Damacana için asgari ücret zammı bekleniyor yönetim tarafından. Çünkü sendika zam oranını bekliyor pazarlık için demiş, böyle bir mesaj göndermiş. Yani neticede hani asgari ücrete diyelim ki şu kadar zam yapıldı denilecek. Ama onun üzerine hemen işte bunun, bu zam farkı ürünlere de yansıyacak diyor dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda sevgili dinleyiciler. Bir başka dinleyicimiz de Aziz Bey bir mesaj göndermiş. Lütfen okuyun, insanlar iyice duyarsızlaştı diyor. Çorlu'daki bir yangından bahsediyor. Ekili tarlada çıkan bir yangından bahsediyor ki Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı. Dünün haberlerinden bir tanesiydi bu sevgili dinleyiciler. 400 dekar alan zarar görmüş ki buğday ekili olan bir alandan bahsediyoruz. Maalesef Çorlu'dan gelen böyle bir haber vardı. Sebebi belli değil, yani yangının sebebi belli değil. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Elimizden geldiğince. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Cenk'er Bayrağı Teknik Masa'da teşekkür ediyorum. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yeniden buluşana dek sağlıklı ve güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdilik hoşça kalın.